Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Soğuk bir Ankara gününden, kış gününden, karlı bir Ankara gününden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Recep Özdem, konuğumuz Tarkan Zengin ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Tarkan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar diliyorum.
Bugün Tarkan Hoca ile biz zaman zaman Dünden Yarına Türkiye programında beraber oluyoruz. Bugün 2019'un geçtiğimiz yılın sosyal politika gündemini ele alacağız. Bu çerçeve içerisinde konuştuktan sonra belki 2020'de bizi neler bekliyor ona da bakarız. 2019 sosyal politika gündemi bakımından önemliydi. Biraz sonra onları tek tek belki ele alacağız ama mesela toplu sözleşmeler yapıldı memurlar ve işçiler için. Özellikle işte asgari ücret zaten yıllık belirlenen bir şey. Yaşlılar şurası vardı. Bunlara tekrar geliriz. İnsani gelişme endeksi açıklandı. Türkiye yüksek insani gelişme kategorisine girdi. Evet hocam, 2019'un sosyal politika gündemini nasıl özetleyebiliriz, nasıl sıralayabiliriz?
Şimdi hocam 2019 ve daha önceki yıllarda da Türkiye sosyal politika anlamında çok büyük değişimler ve dönüşümler yaşadı. Engelli haklarından yaşlı haklarına, işsizlikten çalışanların ekonomik ve sosyal şartlarına, sağlıkta erişimden eğitimdeki bir takım göstergelere çok sayıda yasa, düzenleme ve politika
eğitimde unutulmasın öngörüldü. Diye hocam söyleyeyim. PISA ölçümünde Türkiye yükseldi ve daha iyi bir noktaya geldi.
Geldi, evet. Yani dolayısıyla hocam yani bütün o sosyal politika aktörlerinin, faaliyetlerinin aslında göstergelere de yansıdığı bir dönem yaşadık. Tabii biz her yıl özellikle asgari ücret artışının Aralık ayı biliyorsunuz belirlendiği ay oluyor. Asgari ücretle birlikte birçok gösterge de değişiyor.
Yani, çünkü o baz alınıyor değil mi?
Evet tabii. Yani gelir testine tabi olanların hocam rakamlarının belirlenmesinden evde bakım ücreti alma şartlarına 65 yaş aylığı alma şartlarına varana kadar bir dizi faktörü de etkiliyor. Biliyorsunuz %15.03 arttı asgari ücret. Geçen yıl 2020 lira netti. 1 Ocak 2020 itibariyle 2324 liraya çıktı. %15.03'lük bir artış gerçekleşti.
O enflasyonun biraz üzerinde verildi değil mi? Evet. Ne kadar üzerinde verildi?
Yani şöyle hocam, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde enflasyon oranları açıklandı. %11.84, yani 2019'un 12 aylık tüketici fiyat endeksi 11.84. Dolayısıyla 15.03 zam verilmiş oldu.
Yani ne kadar üzerinde?
Yani 3 puanı biraz aşıyor. 3.019.
Evet. Geçen sene özellikle çok artmıştı değil mi?
Evet, geçen sene %26 artmıştı hocam. Geçen sene hem enflasyonun çok üzerinde bir artıştı hem de beklenen
ciddi bir iyileştirme olmuştu.
Tabii yani yıllık veriliyor bir de. Tabii bu zamların hocam yıllık verilmesi de asgari ücretin 2016'dan beri yıllık veriliyor. 2016'dan önce 6 aylık dönemler halindeydi. Bu zamın yıllık verilmesi çalışanın cebine girecek toplamda para miktarını da artırıyor.
Önceden yani, 6 aylık veriliyordu, sonra kadar, ilave ikinci 6 aylık.
Yani şöyle düşünelim hocam, %15 zam verildi mesela, %8 birinci 6 ay, %7 ikinci ay veriliyordu. Dolayısıyla şöyle düşünelim, yani 1000 liranın %8'i 80 lira ediyordu. İlk 6 ayda 480 lira, ikinci 6 ayda 150 lira fark ediyordu. Yani oradaki toplamda 70 lirayla çarpı 6 dediğimizde 420 lira her 1000 lirada daha fazla cebine girmesini sağlıyor. Burada da %15 olunca yani 12 aylık belirlenen ücretin çalışanın cebine daha fazla ücret girmesini sağlayan bir etkisi var. Bunun dışında...
Ama Tarkan Hocam bu mesela asgari ücretin çok yüksek tespit edilmesinin bir takım mahsurları da var. Yani ekonomiye ciddi bir maliyet getiriyor. Türkiye'nin avantajlı alanlarından birisi iş gücündeki özellikle batıya nispetle ucuzluk. Ayrıca tabii özellikle bir takım küçük işletmelerde falan çok ciddi bir yük oluşturuyor. Bu mesela o küçük işletmelerin hani işten çıkarma cihetine gitmelerine yol açıyor. Dolayısıyla işsizliği artıran bir sonucu da olabiliyor. Bir denge gözetmek gerekiyor herhalde.
Hocam bu denge nedeniyle mesela 2016 yılında biliyorsunuz 2016 yılında da asgari ücrete %30 zam yapılmıştı. Yani 1000 lira netten 1300 lira nette çıkarılmıştı. O dönem şimdi bazı kurumlar bunu tartışıyorlar. Ben doğrusu biraz garip karşılıyorum. Devlet işverenlere, asgari ücretli çalıştıran işverenlere destek veriyor. Yani işte az önce söylediğiniz mahsurların işten çıkarma gibi işletmelerin zorda kalmasını engelleyici bir faktör olarak asgari ücretle çalışanlara o zaman işte 100 lira bir destek verilmişti. Şu anda da veriliyor hocam. Bu 75 lira destek olarak.
Her çalıştırdığı asgari
ücretliye karşın veriyor. Bunu işsizlik sigortası fonundan veriyor ve burada bir tartışma var. İşte işçinin parası işte yani gereksiz yere harcanıyor. Yani işçinin parası, işsizlik sigortası fonu biliyorsunuz %2 devlet, %1 işveren, %1 de işçi veriyor. Dolayısıyla yani 3 kuruluşun, devletin, işverenin, işçinin parası aslında işsizlik sigortası fonunda biriken para. Dolayısıyla bunun işçinin cebine gideceği miktarı artıran bir teşvik unsuruyla desteklenmesi son derece normal bir şey. Yani devlet bu teşviği vererek hem
bahsettiğimiz
mahsurları ortadan kaldırıyor hem de çalışanın cebine daha fazla para girmesini etkiliyor. Dolayısıyla bu asgari ücretle ilgili buradan karşılıyor. Şimdi tabii işsizlik hocam bu asgari ücretteki artış çalışanların aldığı işsizlik maaşını da etkiliyor. Doğum borçlanmasını da etkiliyor. Bireysel emeklilik sigortasında ödenen otomatik katkıları da artırıyor. İşte 65 yaş aylığı alma şartlarını da etkiliyor. Eğer vaktimiz varsa biraz bunlardan bahsedebiliriz.
Kısaca.
Şimdi bu asgari ücretteki %15 artışla birlikte hocam biliyorsunuz işsiz kalanlara işsizlik maaşı ödeniyor her ay. Yani yaklaşık prim ödeme gününe göre.
Biraz önce bahsettiğiniz işsizlik fonundan.
Fonundan evet. 6 ay ile 10 ay arasında değişen ödemeler yapılıyor. Yani işsiz kaldığı dönemde gelir noksanlığını gidermek amacıyla çalışanlara ödenen bir para var. Bu da hocam en düşüğü 1168 liraya yükseldi. En yükseği de 2336 liraya yükseldi. Dolayısıyla burada da 1015 liradan 1168 liraya en düşükte artış var. 1030 liradan da 2336 liraya en yüksek işsizlik maaşı yükseldi. Yine bizde 65 yaş aylığı var biliyorsunuz hocam. Herhangi bir gelir güvencesi yoksa devlet 65 yaş ve üstündekilere 65 yaş aylığı veriyor.
Yaşlılık aylığı.
Yaşlılık aylığı. Bunun şartlarından bir tanesi de kişinin kendisiyle eşinin gelirinin net asgari ücretin 1/3'ünden düşük olması gerekiyor. Dolayısıyla asgari ücret arttığı için hocam geçtiğimiz yıllarda 600 lira civarındaydı bu. 701 liraya çıktı. Bunun önemi de şu hocam. Örneğin geçen yıl bir 65 yaş üstünde herhangi bir maaşı ve güvencesi olmayan birinin 650 lira bir geliri varsa aile başına mesela. Evet varsa bireylere bölünüyor bu hocam. Diyelim ki 1300 lira geliri vardı iki kişiler 650 liraya düşüyorsa geçen yıl alamazken Ocak ayı itibariyle bu miktar arttığı için şu anda 701 lira olduğu için bu 65 yaşındakilerin de aylık alma imkanı geldi. Yine bireysel emeklilik sigortasında bu otomatik katılım dediğimiz sigortada brüt maaşların %3'ü kesiliyor hocam. Bu da yine asgari ücrete bağlı olarak arttığı için orada da bireysel emeklilik sigortasındaki kesintilerin de artmasını getiriyor. Bir de biliyorsunuz bizde genel sağlık sigortası var. Burada devlet gelir testine girip de geliri aile başına düşen geliri belli bir miktarın altında olanlara hocam genel sağlık sigortasını devlet ödüyor. O rakamın da arttığını görüyoruz. Burada da özellikle kişi başına düşen gelirin yaklaşık 941 liranın altında olanlara yine sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödeniyor. Dolayısıyla asgari ücretin artmış olması sadece bir çalışanların gelirlerinin artması demek değil. Bu kalemlerin birçoğundaki faktörü de etkiliyor. Aynı zamanda hocam yani biz hani asgari ücreti sadece asgari ücretle çalışanları etkiliyor diye düşünüyoruz ama bunun yanında asgari ücrete yakın ücret alanları ya da diğer ücretleri yani genel ücretler seviyesinde etkiliyor. Örneğin özel sektörde çalışanların asgari ücrete %15 zam geldiğinde genellikle kendi ücretlerinde de %15'lik bir zammı beklediklerini görüyoruz. Dolayısıyla 7 milyon şu anda kayıtlı 16 milyon işçinin 7 milyonu asgari ücret alıyor. Sadece onları değil dediğim gibi
onlara da emsal teşkil ediyor
diğerlerine ve toplumun neredeyse büyük bir bölümünü ilgilendiriyor.
Evet Tarkan hocam bu sene belki yine yani asgari ücret kadar önemli bir başka konu da toplu sözleşmelerdi. Burada memurlar ve işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı ve neticelere bağlandı. Bu gelişmeleri nasıl ele alabiliriz?
Şimdi hocam bizde kamuda işçiler ve memurlar toplu sözleşme yapıyorlar ve her iki işçi ve memurların sendikalar kanunu ilgilendiren düzenlemede toplu sözleşmelerin tekli yıllarda yapıldığı söyleniyor. Yani tekli yıllar dediğimiz işte 2019
yılda
tekli
bir.
Yılda
2019 2021'de
olacak. 2017'de olmuştu.
2020 bu bakımdan rahat.
Evet yani. 2020'de herhangi bir toplu sözleşme kamuda toplu sözleşme yok. Özel sektörde görüşmeleri devam eden toplu sözleşmeler var. O nedenle 2019 önemliydi. Yani işçilerin bazılarının Ocak'ta bazılarının Şubat'ta müzakereleri başladı ve nihayet Ağustos 2019'da işçilerin toplu sözleşmesi bir müzakereyle sonuçlandı. İşçilere özel 2019 yılı için belli bir zam verildi. 2020 için zam verildi. Memurlarda ise hocam uzlaşma sağlanamadı. Yani masada uzlaşma sağlanamadı. Özellikle ücret...
Uzlaşma sağlanmayınca ne oluyor?
Hakem kuruluna gidiyor hocam. Kamu görevlileri hakem kurulu 5 gün içinde görüşüyor. Kararını veriyor.
Nitekim bu sene öyle oldu.
Evet. 5. dönem toplu sözleşme memurların. Kamu görevlileri hakem kurulunda bağlandı. Orada da memurlara 2020 yılı için 4+4, 2021 için 3+3 ama enflasyonu aşan kısımlar da enflasyon farkı olarak
ilave edilecek.
Dolayısıyla kamuda yani işçiler açısından uzlaşma, memurlar açısından uzlaşmazlıkla genel görüşme sonuçlandı ve kamu görevlileri hakem kurulu toplu sözleşmeyi bağlatladı. Bu arada hani enflasyon farkı derken geçtiğimiz ay 2020 yılının ilk zam dilimi memurlara verildi hocam. Şöyle ki %4 zaten 2020 yılının Ocak ayı zammıydı. Enflasyon 6,5 çıktı. Bir önceki dönem 5 puan aldıkları için memurlar 5 puanı aşan kısım da enflasyon farkı olarak verildi.
Yani o daha sonra maaşlara ilave olarak yatırılan paralar onun ifadesi.
İfadesi evet. Yani 5. dönem toplu sözleşmesindeki o madde gereği olarak hocam normalde 4 alınacakken 5,5 puan memurlara zam verildi ve memur emeklilerine. İşçi emeklilerine de her 6 aylık...
Memur emeklilerine de aynı mantıkla
mı yürütülüyor? Tabii. Memur emeklileri de toplu sözleşmeye tabiler hocam. Bizim sistemimizde öyle. İşçilerin sistemi farklı. Memurlarda toplu sözleşme görüşmelerinde alınan zamlar aynı zamanda memur emeklilerini doğrudan ilgilendiriyor. İşçilerde ise işçi emeklileri yani işçilerin aldığı ücretler toplu sözleşmelerine göre belirleniyor. İşçi ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise hocam her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici fiyat endeksleri oranında gerçekleşiyor. Onlar da 6,5 puan enflasyon olduğu için işçi ve Bağkur emeklileri de 1 Ocak itibariyle maaşlarına %6,5 zam yapıldı.
Evet, bu senenin önemli sosyal politika gündeminden birisi de yaşlılara ilişkin yapılan şuraydı. Yaşlılar Yılı ve Yaşlılar Şurası. Bu Yaşlılar Şurası'nı nasıl ele alabiliriz? Neler öne çıktı? Nasıl kararlar alındı?
Hocam şimdi ilki yapıldı biliyorsunuz. Birinci Yaşlılar Şurası. Önemli çünkü Türkiye'de ortalama yaşam süresi artıyor. Yani bunu insani gelişme endeksinde de görüyoruz. Türkiye'de son 20 yılda ortalama yaşam yaklaşık 78 civarında şu anda. Kadınlar biraz daha uzun yaşıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hocam özellikle ortalama yaşam süresi arttığı için yaşlı bakım hizmetlerine duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Şimdi şu anda ülkemizde nüfusu oranla hocam %8 civarında bir 65 yaş üstündeki nüfus var. Bu bir projeksiyona göre 2030'lu yıllarda 2 katına çıkacak. Yani 7.7 milyon olan 65 yaş üstü nüfusumuz 2030'lu yıllarda hocam 2 katına çıkacak. 15 milyon olacak. Bu şu anlama geliyor. Yani bunlara evde bakım hizmetinden tutun hocam. Sağlık hizmetlerine varana kadar bir dizi tedbiri şimdiden almayı öngörüyor. Dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı bu şura. Ve burada önemli sonuçlar da ortaya çıktı. Hatta bu sonuçların bazı maddelerini de 2020 Cumhurbaşkanlığı programında görüyoruz hocam. Özellikle bu yaşlılara hizmet verecek eğitim kurumlarının müfredatından tutun, orada istihdam edilecek kişilere kadar bir dizi faaliyet öngörülüyor. Yine şura sonuçlarından biriydi. Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaşlı bakım hizmetlerinde istihdam edeceği yaklaşık 110 bin çalışana ihtiyaç duyuyor. Yani bu bir taraftan bu özellikle öngörülen yani riskli alanın aynı zamanda hocam istihdam gibi bir etkisi de oluyor.
İstihdama bir kapı aralıyor.
Evet. Dolayısıyla bu alanda çalışacakların hem eğitimleri hem mezun niyetlerin de hesaba katan bir sosyal politika bakışı var.
Anladığımız kadarıyla demografik gelişmeler icabı bundan sonraki her yılda yaşlılar meselesi daha bir ağırlık kazanacak. Sosyal politikanın toplumun gündemi yaşlılar olacak. Yaşlı sayısı arttığı için onlara yönelik hizmetler, onların bazen şikayetleri, bazen talepleri daha dikkatle değerlendirecek. Tabii yaşlıların hani böyle sadece hani şikayet ve talep dememek lazım. Onların da toplumsal hayatta oynadıkları rolün altını çizecek, onu dolduracak bir çerçeveye de ihtiyaç var. Dolayısıyla aslında hani meselenin sadece onlara yapılacak hizmetler bakımından düşünülmemesi lazım. Onların da yapacağı çok ciddi topluma katkıları var. Onların üzerinde de durmak lazım herhalde hocam.
Zaten hocam geniş bir perspektifle bakılıyor. Mesela özellikle insanlar belli bir yerde diyelim ki bir kamu kurumunda çalışmış ve emekli olmuş. Yani önemli bir şeyi hatırlattınız hocam. Biz hani yaşlı hizmeti derken sadece işte hastanede ihtiyaç duyduğunda, evde ihtiyaç duyduğunda değil. toplumsal hayata da katkıları olacak. Çünkü yaş emekli olmak demek ya da yaşlanmak demek bir statü kaybı, gelir kaybı anlamına da gelebiliyor. Tabii. Dolayısıyla bunların topluma yeniden kazandırılabilmesi ya da onların o tecrübelerinden toplumun yararlanabilmesi için de o özellikle Cumhurbaşkanlığı programında hocam bu tür faileyetler de öngörülüyor.
Ailede de mesela onların tabii, kesinlikle katkısı olacaktır. Çocuk bakımından vesaire başka birçok alana kadar özellikle çalışan
kültür aktarımından tutun hocam. Yani ailenin destek olmasına, çocuk bakımına gerçekten çok önemli katkıları var. Yani biz bugün eğer toplumumuzun gerçekten değerler bakımından iyi bir yerde olduğunu düşünüyorsak ki öyle, bu buradan yani bunu kaybetmediğimizden dolayı. Yoksa biz hani toplumdan izole edelim, onları işte sağlıklı bir hizmet, sağlık hizmeti verelim, işte ya da huzur evi denen yerlerde misafir edelim şeklinde değil. Aynı zamanda bu topluma katkılarını da devam ettirecek
bunun
bir
üzerinde durmak düzen lazım tabii. Hocam. Yani bir emekli olmak kahveye gidip pişpirik oynamaktan kesinlikle ibaret bir şey değil.
Evet.
Ailesine, işte içinde bulunduğu kurumlara, eski çalıştığı yere, oradaki o sektördeki hani emeklilere, aynı zamanda o sektöre katkı verebilecek bir potansiyel aktör de demek. Bunun üzerinde daha fazla durmakta fayda var. Hocam biraz önce bu insani gelişme endeksinden bahsettik. İsterseniz bunu biraz daha da geniş alalım. İnsani gelişme endeksinde Türkiye bir süredir hızla sıçrıyor. Son sıçramasıyla beraber hani önemli bir noktaya geldi. Hı hı. Birinci sınıf kategoriye geldi. En yüksek kategoriye geldi. Bunun hikayesini isterseniz biraz ele alalım. Önce bu insani gelişme endeksi nedir? Oradan başlayalım isterseniz.
Şimdi hocam bunu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı her yıl insani gelişme raporu diye bir rapor yayınlıyor. Bu yılda genellikle işte Aralık ayı içerisinde yayınlıyor bu raporları. 9 Aralık 2019 tarihinde yayınladı. Burada hem işte 189 ülke var şu anda. Bu ülkelerin verilerini hem de ülkelerin kendi kişisel bir anlamda raporlarını veriyor. Burada tabii şu hesaplanıyor hocam. Özellikle biraz önce siz söylediniz. Türkiye'nin sıralamasındaki yeri 4 tane lig var, öyle düşünelim. Türkiye en üst lig olan çok gelişmiş ülkeler insani indeksine girdi. Oraya girmek için de 0.8 puanı aşmak, yani en yüksek puan 1 puan, en düşük 0 puan. Buna göre ülkeler çeşitli bakımlardan değerlendiriliyor. İşte az önce işte şeyi konuşmuştuk, ortalama yaşam tutun, eğitimde kalma
sağlık,
süresi,
eğitim, bir de ekonomik kalkınma.
Ekonomik evet. Durum, yani kişi başına düşen milli gelirden orada satın alma paritesine göre.
Bunların
çünkü
bir kompozisyonu.
Kompozisyonuyla evet. Veri setlerinden giriniyor hocam, o ülkenin verileri elde ediliyor. Burada tabii
ortalama şu, hayat süresi, bebeklerin ölümü vesaire
bütün bunlar
kadınların çalışması.
Çalışma süreleri, yani şöyle hocam, bu Türkiye'nin hesapladığı bir şey değil. Yani evet. Birleşmiş Milletler'in
onların
kendi
getirdiği
standartlarda. Dolayısıyla bu standartlara göre Türkiye'nin zaten hatırlarsanız hocam biz birkaç senedir konuşuyorduk. Türkiye özellikle eğitim ortalama eğitim süresinde küçük bir değişiklik yaptığı takdirde en yüksek insani gelişmiş ülkeler sınıfına çıkacak ve o da çok şükür gerçekleşti.
Hala bile yani daha yükseklere çıkma potansiyeli var Türkiye'nin.
Kesinlikle hocam, yani belli verilerde yani bir
sıralamada
takım eksikliklerimiz
daha
yani var.
Tabii çok üst düzeye geldi ama sıralamada daha ileri noktalara
evet,
gelebilir.
Belli ülkelerin üstüne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle tabii bu performansı değerlendirmek için hocam geçmiş 20 yıla bakmamız da gerekiyor. Yani Türkiye 2000 yılında 0.655 insani gelişme değeriyle orta insani gelişme sınıfındaydı hocam. 2000 yılında 18 yıl sonra biz Yani 2019 raporu 2018 yılı verilerini değerlendiriyor hocam. İki basamak çıktık. Önce yüksek insani
iki
gelişmiş,
kategori
iki kategori çıktık.
İki lig çıktık.
Evet,
iki lig atladık.
Öyle diyelim. Yani işte şu anda Süper Lig var, birinci lig var, ikinci lig var. Biz ikinci ligdeyken birinci lige çıktık ve kısa bir süre sonra da Süper Lig'e çıktık. Dolayısıyla bu çok önemli bir sıçrama.
Bu çok, şu bakımdan da önemli Tarkan Hocam. Dediğiniz gibi bu Birleşmiş Milletler'in hani geliştirdiği bir çerçevede veriler, veri setleri toplanıyor. Dolayısıyla buna Türkiye'nin yerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi bakımından Türkiye'ye hani yönelik karalama kampanyalarının ötesinde Türkiye'nin gerçek yeri nedir? İşte yatırım yapılabilir mi? Bu ülkenin kamu kaynakları nereye gidiyor? Bütün bunları anlayabileceğimiz çok önemli bir gösterge.
Kesinlikle. Zaten hocam batılılar yani şimdi örneğin borsa 110 bin 111 bini aştı hocam. Birçok şey şaşırıyor. Yani Türkiye nasıl bu seviyeye geliyor? Ya da uluslararası yatırımların hala Türkiye odağıysa buradaki verilerden bu veri setlerinden bakarak insanlar ya da kuruluşlar yatırım yapıyor.
Dediğiniz gibi bu satın alma paritesi bakımından Türkiye çok hani yukarıda bir yerde duruyor. O ciddi bir iç piyasa olduğunu
kesinlikle
gösteriyor.
Kesinlikle. Bir de hocam tabii yani Türkiye az önce söyledik 0.86 İGE puanı var. 189 ülke içinde 59. sırada. Hani birkaç şey atsak belki 30. sıralara, 40. sıralara çıkabilmemiz mümkün. Ama Türkiye'nin bulunduğu yeri anlamak için Türkiye'ye ekonomik olarak, sosyal yapı olarak benzer birkaç ülkeden bahsettiğimizde durum daha net anlaşılır.
Mesela
İran'ın puanı 0.797 hocam, 65. sırada. İşte Brezilya, Türkiye ile çok ekonomik olarak da benzer özellikler taşıyor. 0.761 puanlık değerle.
Bu iki ülkenin de petrol gelirlerinin olduğunu altını çizelim.
Evet çizelim. 79. sırada hocam. Evet. Yani Türkiye 59. sıradayken Brezilya 79. sırada. Yine Meksika 0.767'lik değerle 76. sırada. Daha ilginç hocam Malezya yani ekonomik olarak dünyada çok başarılı olan bir ülke olmasına rağmen 0.804'lük puanla 61. sırada. Yani Türkiye onun 2 sıra üzerinde. Dolayısıyla buraya baktığımızda durumu daha net anlamış oluruz. Zaten en yüksek değere sahip ülke de Norveç hocam. 0.954 puanı var. Türkiye elbette bu bir süreç gerektiriyor. Yani bu en üst sıralara çıkma şey zaten en üst ligde ama
en üst ligde ama şöyle hocam geçmişten kaynaklanan eğitim stoğumuz bakımından problemlerimiz var. Geçmiş dönemde yaşlı nüfusun eğitim şeyi nasıl
düşük.
Söyleyelim düzeyi düşük. Bunun getirdiği puanlamada bir problemimiz var. Ama her ne olursa olsun Türkiye çok gelişmişlik yani çok gelişmiş insani
ülkeler sıralamasında.
Sıralamasında girmiş durumda. Bu fevkalade önemli.
Burada hocam tabii az önce siz de bahsettiniz. Hani üç temel boyut bunların alt şeylerinden de biraz isterseniz bahsedelim.
Çok iyi olur.
Burada uzun ve sağlıklı yaşam boyutu var. Bu bunun da beklenen ortalama yaşam süresiyle ölçülüyor. Bir kriter bu. Bilgi birikim düzeyi var hocam. Burada da 25 yaş ve üstündeki yetişkin nüfusun ömür boyunca gördükleri eğitim ölçülüyor. Az önce sizin söylediğiniz 25 yaş ve üstü insanların.
Burada işte ortalama, hocam bizim eksiğimiz var. Yani
evet.
Bizim mesela burada yapılan eğitimi istatistiğe dönüştürüp burada bir veriye, veri setine dahil etme bakımından sıkıntımız var.
Sıkıntımız burası hocam.
Burada bunu yapamıyoruz. Mesela hani siz sendikalara da gelip gidiyorsunuz. Bazı sendikalarımız bile yapıp ettikleri eğitimleri hani devlet istatistik enstitüsüne yüklemiyorlar,
evet.
Değil mi?
Hayat boyu öğrenme kapsamında hocam, yani sendikaların yaptığı eğitimler bile bu veriler üzerinden, yani yapılması gereken şu, TÜİK'e bu eğitimleri bildirmek. Yani bizim şeyde hocam, özellikle çocuğun yaşamı boyunca okullaşma süresinde rakamlarımız iyi. Ama genel hayat boyu öğrenme çerçevesinde yetişkin eğitimine geldiğimizde bu rakamın çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu ve bu ama, da ortalamayı düşürüyor.
Tabii bu aslında doğru rakamlar değil. Çünkü belediyelerde çok ciddi eğitimler var. Bunlar yüklenmiyor.
Tabii,
sendikalarımızda evet. var, derneklerimizde var.
Var, tabii.
Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda var. Yani dini eğitimler var.
Meslek örgütlerimizde hocam, konfederasyonlar, işveren örgütleri.
Tabii odalarda, borsalarda olağanüstü eğitimler var tabii. bunlar. Yani mesela sürekli. Mevzuat değiştikçe yapılan eğitimler var. Bir takım sertifika eğitimleri var. Bütün bunlar maalesef hani veri setine girmiyor.
Evet. Hatırlattınız belediyelerin mesleki eğitim kurslarında verdiği eğitimler, bütün bunlar girdiğinde hocam o eğitim şeyinde de bence Türkiye şu anda 59. sırada, eminim ki bu verileri düzenli ve dikkatli yapıldığı takdirde daha iyi olacaktır. Bu veriler UNESCO'dan alınıyor hocam, özellikle eğitim verileri. Yine üçüncü bir şey de bu gayri safi milli hasıla dediğimiz hocam, orada üçüncü başlıkta insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı şeye göre ölçülüyor. Bu verilerde özellikle yani bizim belki şunu yapabilirsek hocam, bütün bu verileri organize edebilecek bir kuruluş bu çerçeveyle ilgilenirse ve bu verilerin zamanında aktarımı, düzenli bir şekilde aktarımı, sağlıklı bilgilerin derlenmesini sağlayacak bir bunu organize edecek bir kuruluşun varlığı bu rakamlarda ve seviyede daha iyi yere çıkmamızı sağlayacaktır.
İnşallah. Peki hocam, geçtiğimiz yıl bir de sendikal hayata bakalım. Sendikal hayatta ne tür gelişmeler oldu? Hani sendikacılık anlayışında bazen konuşuyoruz, bazen eleştiriyoruz, bazen hani insanlar yeni bir takım şeyler bekliyor sendikalardan. Bu bakımdan Türk sendikacılığına baktığımızda nasıl bir performans görüldü?
Şimdi hocam tabii 2019'un en önemli taraflarından bir tanesi de işçi memur sendikaları hocam 4 yılda bir seçim yapıyorlar.
Kendi içlerinde?
Evet, 4
kongreleri
yılda
oluyor.
Kongreleri oluyor. 2019 yılı da hocam
kongre
aslında
yılıydı.
Kongre yılıydı. Yani Türk İş'in, Hak İş'in, işte Kamusen'in,
DİSK'in,
Memursen'in, bu hem işçi hem memur konfederasyonlarının aynı zamanda kongre yılıydı. Dolayısıyla kongreler hem bir önceki dönemin muhasebesinin yapıldığı dönemlerdir, hem de önümüzdeki 4 yılın aslında plan, proje ve programlarının konuşulduğu bir dönemdir. Evet, belirlendiği dönem, yeni yönetimler, onları taşıyacak yönetimlerin de belirlendiği. Bu konuda hocam Türkiye mesafe almalı. Yani özellikle sendikaların toplumsal meselelere, yani duyarlı olanlar var, olmayanlar var hocam. Sendikaları eski zihni yapılarıyla götürmek isteyenler var. Dolayısıyla yeni bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede sendikaların toplumsal meselelere, memleket meselelerine duyarlı olması gerekir. Ya biraz önce konuştuğumuz meseleler, örneğin yaşlı hizmetleri, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılındaki
insani gelişme endeksi. Bunlara yani sahip çıkmaları lazım.
Maalesef hocam, ya bunları tartışan, bunlara sahip çıkan, bu tür verilerin daha iyi olması için politika önerisi getiren sendikaların sayısı çok fazla değil.
Eğitim için de mesela eğitim sendikalarımız var. Hani basit polemikler ve birbiriyle rekabetler dışında bu hani netice itibariyle çok ciddi bir eğitimci bu kitlesi bu sendikalara üye. Bu sendikalar çerçevesinde hani iller bazında, sektörler bazında önemli katkılar, raporlar çıkabilir ve onlar gerçekten kamu politikasının oluşturulmasına katkı sunabilir. Yani bu hani inatlaşma ve bir takım polemiklerin ötesinde yapıcı bir dile ve bilgiye dayanan bir katkıya ihtiyaç var. Ben doğrusu bu konuda biraz hani beklentilerimizin tam karşılanamadığı kanaatindeyim.
Şimdi Türkiye'nin hocam tabii siyasi iklimi de özellikle çok meseleler Türkiye'de tartışıldı. Yani inşallah yeni dönemde sendikalar bu tür meselelere de daha
sendikalar
fazla...
Sendikalar siyasetle ilişkili ama biraz siyasetten farklı bir yerde durmalı hocam. Yani katkı sağlayacak bir yerde durmalılar.
Doğru hocam. Yani şu en azından şunu yapmalılar. Mesela ya Türkiye'de diyelim ki savunma sanayindeki bir takım şeyler tartışılıyor. Yani sendikalar bunun bir tarafı olmalı. Yani bu konuda söyleyecek emek adına da olmalı, ülke adına da olmalı. İşte eğitim politikaları, sağlık politikaları.
Sektöre katkı sunmalı yani.
Evet.
Sektöre, yani ülkeye.
Buradan hocam bunu yaptıkları takdirde ben eminim ki sendikalarına da önemli bir katkı sağlayacaklardır. Yani sadece belli dönemlerde toplu pazarlık yapan, işte eylem yapan sendikal rolünden ülke meselelerine duyarlı bir sendikacılığa gidiş olmalı. Türkiye her bakımdan, hani yeni Türkiye, yeniden büyük Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye'nin yeni sendikaları da hocam bence bu alana raporlarla, faaliyetlerle, uluslararası kongrelerle, bir takım panellerle daha fazla katkı sağlayan bir rolü de girmeliler.
Dünyadaki durum nasıl hocam? Kısaca isterseniz ondan
da. Yani şöyle hocam, dünyada tabii bütün dünyadaki sendikayı tek bir sendikal yapıya indirmek çok mümkün değil ama yani iyi örnekler, iyi modeller nasıl dediğinizde hocam
var yani.
Bahsettiğiniz gibi evet. Yani bulunduğu sektöre katkı sağlayan raporlar yapıyorlar ve artık
ben bu mesela maden kazası dolayısıyla, kazaları dolayısıyla İngiltere'deki bir sendikanın performansına bakmıştım. Yani çok fazla üyesi falan da yok ama olağanüstü bir performansı vardı.
Hocam bu şöyle bakıyorlar. Yani dünyada artık sosyal taraf diyoruz biz, işçi, işveren, memur, işverenlere. Bunlar sosyal taraftır deniyordu. Bu artık sosyal ortak görü diyor. Batı yani bir taraf olarak görmüyor. Yani işçi ya da işveren olmanız, memur ya da hükümet temsilcisi olmanız karşı tarafta olmanızı gerektirmiyor. Yani ortak bir mesele, bu ortak meselede ya kamu kurumlarında örgütlü bir kamu sendikasıysa kamu kurumlarını geliştirmek, çalışanları geliştirmek, ülkeye katkı sağlamak gibi bir hedef.
Belki bu nokta önemli. Taraf olmakla beraber ortak olma vasfını da kazanmış sendikalara ihtiyacımız var. Tarkan Hocam çok teşekkür ederiz. 2019 yılının sosyal politikaları, sosyal politika gündemini değerlendirdik Tarkan Zengin'le. Değerli dinleyiciler, başlangıçta dediğimiz gibi karlı, soğuk bir Ankara gününden, kış gününden hepinize iyi akşamlar dileyeceğiz. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Recep Özdem ve konuğumuz Tarkan Zengin. Mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.